İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 44.
Çeltikler bitti bitecek söylediklerine göre her yıl 5 aşağı 5 yukarı böyle olurmuş. Çukurova'nın o uzun bacaklı yağmurları başladı. Yağmur bir an olsun durmuyor, bastırdıkça bastırıyor. Gökleri çatlatan gürültüler, yıldırımlar, şimşekler fırtınalarla bastırdıkça bastırıyordu. Irgatların alaçıkları çadırları uçuyor. Irgatlar suya batmış, çıkmış dağlara, ovalara çekiliyor. Büyük bir kalabalık ve kasabayı doldurmuş. Cami avlularında, hükümet konağı önünde, bahçelerde sığınacak, onları alabilecek hiçbir yer bulmaksızın elleri koyunlarında öylece bekleşiyorlardı. Mehmet çok geçmeden bu bekleyenlerin ücretlerini çeltikçilerden alamamış, ücretlerini almak için kapı eşiklerini aşındıran ırgatlar olduklarını öğrendi. Onu dehşet bir merak sardı, bu işin sonu ne olacaktı? Her sabah erkenden kalkıyor, yağmur altında kasabaya geliyor, yağmur altındaki titreşen ırgatların arasına karışıyor, onlarla birlikte o ağanın evi senin, bu beyin konağı benim dolaşıp duruyordu. Gözleri büyümüş, zayıflamış, yüzü sertleşmiş, bıçak gibi olmuştu. Onun bu halini gören Hürü Ana da, Seyran da, Abdüselam Hoca da korkuyordu. Hürü Ana, "Kızım, kızım, benim gül yüzlü kızım, şu oğlan her gün her gün böyle ölüp dirileceğine, tüfeğini alsa da şu dağa çekilse gitse daha iyi olacak," diyordu. "Biz burada Müslüm de yanımızda, kendi başımızın çaresine kendimiz bakarız nasıl olsa, gül gibi de geçinir gideriz. İnşallah akıl eder de tez günde dağına çekilir gider de biz de kurtuluruz kızım." "İnşallah ana." Ve ırgatlar kapı önlerinde sabahlardan akşamlara kadar bekliyorlar. Bir çeltikçi ağasını yakalayınca da başlıyorlardı yalvarmaya. "Ağam, ağam, tabanlarının altını öptüğümüz ağam, şu hakkımızı ver de gidelim. Bak çoluk çocuk, bak oğlan uşak, bak yaşlı genç, hepimiz rezil olduk şu yağmur altında. Hepimiz hasta olduk, hepimiz öldük. Sığınacak bir çatı altı da yok." "Çeltiği satamadık, fabrika daha para vermedi." Bundan başkaca da söz çıkmıyordu ağaların ağzından. Irgatların bir kısmı bölük bölük emeklerinden vazgeçip boyunlarını içlerine çekmiş savuşup gidiyorlardı. Ağaların en zalimi de Şakir Bey'di. Her gün sabahtan akşama kadar ardında yalvaran bir ırgat kalabalığıyla dolaşan Şakir Bey'di. Şakir Bey bir kahveye giriyor, kapıda bekleşen bir ırgat kalabalığı o kahveden çıkıncaya kadar bekliyorlar. O çıkınca da başlıyorlardı ta evinin kapısına kadar yalvarmaya. Zeynullah'ın dükkanının hükümet konağının önünde sırtlarından dumanlar tüterek ıslak. Kasaba alışmıştı. Kimse ırgatlarla ilgilenmiyor, kimse onların yüzlerine bile bakmıyordu. Sadece Zeynullah "bıktım bu yüzsüz insanlardan, ırgatlardan" diye arada sırada bağırıyordu. Yalnız Zeki Nejat'ın arkadaşları bir araya geldiklerinde acıyla başlarını sallıyor, ber yansın ediyorlardı ağalara, hükümete, ırgatlara. Gene bir sabahtı. Mehmet yağmur altında her zamanki gibi kasabaya inmiş, Rifat Usta ile kahvede çayını içiyor, karşıdaki saçağın altına birikmiş abalların halini seyrediyordu. Ortalık birden karıştı. Eli oraklı, demir dirgenli, sopalı, elleri taşlı bir kalabalık geldi. Sessiz kasabanın alanındaki çınarın altında durdular. Gelenler varıyorlar, sessizce alanda birikiyorlardı. Bu birikme öğleye kadar sürdü. Kalabalığı alan almadı, yan sokaklara, cami avlularına, hükümet kanalının önüne, bahçelere, evlere kadar taştılar. Çıt çıkarmıyorlardı. İndirdikçe indiren yağmurun altında dimdik duruyorlardı. Kasabalılar da kahve kapılarına, dükkanlarının önüne çıkmışlar, pencerelere üşüşmüşler, bu suskun kalabalığı seyrediyorlardı. Birden kalabalık dalgalandı. Üçe dörde ayrılıp başka başka yönlere yürümeye başladılar. Ayaklarının çamurda çıkardığı seslerden başka ses yoktu ortalıkta. Bir bölüğün başında beli bükülmüş, ak sakallı, yeşil gözlü, çok zayıf, uzun boylu bir kişi yürüyordu. Mehmet onu tanıyordu. Şakir Bey'e yalvarırken onu çok görmüştü. "Usta, bunlar bir şey yapacaklar. Şu kalabalığı görüyor musun? İşte bunlar. Haydi onların ardına düşelim. Bir kalabalık bu kadar sessiz olunca..." Kalabalık yürüdü. Şakir Bey'in konağına geldi. Sessizce avlunun kapısında durdular. Kapıyı yavaşça çaldılar. Beklediler, çaldılar. Kapı bir türlü açılmadı. Yüklendiler, kapı yere serildi olduğu gibi. "Şakir Bey, biz köye gidiyoruz. Paramızı ver." Bağırdılar, bağırdılar. Konaktan ses sada gelmedi. "Şakir Bey, paramızı ver." Sonunda bir kadın çıktı balkona. "Şakir evde yok," dedi, "yarın gelin." Yüzü korku içindeydi. Kadın balkonda kaybolunca birden bir patırtı çatırdı başladı. Kalabalığın hepsi her yerden konağa yüklendiler. Şakir Bey arka kapıdan çoktan kaçmış, ahırdaki atına atlamış, doldurmuş, bahçenin arka kapısından dolu dizgin çıkmış gitmişti. Bir bölük delikanlı onun arkasına düştü. Yakalayamayacaklarını anlayınca öfkeyle geri döndüler. Pencereler, kapılar, tahtalar, tavanlar kırılıyor, duvarlar yıkılıyor, başörtülü kadınlar içeriden alınıp incelikle kapının önüne konuluyorlardı. Bu iş öğleye kadar sürdü. Öğle üstü bir bölük jandarma geldi. Kalabalığa girmeden avlu duvarının arkasından yıkılmış konağın üstüne yaylım ateşine geçtiler. Kimse yaylım ateşini duymuyor, belki de duyuyor aldırmıyorlardı. Konağın ayakta kalmış duvarlarının üstüne bir abanıyor, abanmalarıyla kalkmaları bir oluyor, duvarın yerinde yeller esiyordu. İşlerini bir temiz bitirdikten sonra avlu duvarının dibinde bekleyen jandarmaların önünden gene geldikleri gibi sessiz ama bu sefer dingin çekildiler. Kasaba alanından geçip dağların yolunu tuttular. Jandarmalar durdukları yerden donmuş kalmışlar gibi kıpırdayamamışlar, yağmurun altında dikilip kalmışlardı. O gün kasabada aynı biçimde 5 konak daha yıkılmış, hiçbir öldürme ya da yaralama olayı olmamıştı. Irgatlar çekilip gittikten sonra kasabalılar sokaklara dökülmüş, ortalık ana baba gününe dönmüştü. Mehmet hemen eve koştu daha kapıdan. ''Ana, ana, Seyran, Seyran!'' diye sevinçten taşan bir sesle bağırdı. Onun sesine dışarıya çıkan anaya, Seyran'a sarıldı. Birini bırakıp öbürüne, onu bırakıp ötekine sarılıyordu. ''Olanı biteni duydunuz mu?'' Yukarıya çıktılar. Bu hiç konuşmayan Mehmet'in çenesi açılmış, kasabanın imamından da, dağların kel aşığından da beter gürül gürül olayı anlatmaya başlamıştı. Sevinç içinde şakıyıp duruyordu. Sözünü daha bitirmeden Abdüselam hocaya koştu. Onun da yüzünde güller açmış onu bekliyordu. Bir de olanı biteni hiçbir ayrıcalığı kaçırmadan ona anlattı. Hoca da her şeyi görmüş, o da olayı baştan sona izlemişti. Eve döndü. ''Ana, ana!'' dedi. ''Bende de adamlık kalmamış.'' Öldü öleli o güzel adamın, muallimin çocuklarını avradığını hiç sormayı akıl ettik mi? Bizde de adamlık. Bre oğlum dedi Hürrice, senin hiç aklın başında mıydı ki? Ben şimdi Müslüm'le onları alıp eve getiriyorum. Onlar artık bundan sonra bizde kalacaklar. Biz açsak onlar da aç, biz toksak onlar da. Akşama doğru öğretmenin karısıyla çocukları, öte birileri, neleri var neleri yoksa eve getirilmiş, yerleştirilmişti bile. Ve Hürüce Hürüce ve Seyran Seyran ve Mehmet Mehmet oldu olalı böyle dolup taşan bir sevinç yaşamamışlardı. Abdi Ağa'nın, Ali Safa Bey'in ölümlerinde bile. Ve yağmur dindi. Giyitleri buruş buruş olmuş ırgatlar karıncalar gibi toza toprağa bulanmış, yolları belleri doldurmuşlar, dağlara yukarı, ovaya aşağı çekiliyorlardı. Mehmet daha o günkü sevincin kasırgasında uçup duruyordu, bir çocuk şımarıklığında. ''Hocam dedi, hemen gidelim de bana bir at alalım. Hem de kır bir at, hem de Arap.'' ''Senin atın var ya Mehmet'' dedi Abdüselam Hoca. ''Hem de kır, hem de Arap, hem de ölümsüz. Hem de her şafak vakti köylerin şehirlerin üstünde uçarak kişleyen.'' ''Var dedi Mehmet, var ama onu ele geçirmek zor. Ben bile onu yakalayamam. Yakalasam bile onu bana vermezler ki.'' ''Haydi gidelim öyleyse, sana bir at bulalım ki hem kır hem de Arap. Hem de Hacı Süleyman da hem de bizi bekliyor. Hem de Hacı Süleyman bu işe çok sevinecek. Onda çok at var.'' Dediklerine göre Köroğlu'nun kıratı bile onun yılkısındaymış. O gün Hacı Süleyman'a gittiler. Atlar içinden at beğendiler. Saraca geldiler. Bu çok yaşlı bir ustaydı. Gözü kanlı Antep, Maraş, Afşar beylerine at takımlarını hep o yapmıştı. Beğenmediği atlara takım yapmazdı. Ona da bir eğer, belleme, gümüş savatlı üzengi, kılaptan işleme dizgin ısmarladılar. Mehmet atı eve getirince birkaç gün atı seyreyledi. At eskidi. Hocayla gene Hacı Süleyman'a gittiler. O atı verip başka bir kır at aldılar geldiler. Mehmet onu da beğenmedi, değiştirdiler. Böylece 10 gün uğraştılar. Sonunda çok güzel bir at buldular. Hacı Süleyman bu son dedi. Bu tavlada bundan daha güzel at yok. Bu tavlaya bundan daha güzeli gelmedi. Bakın bunun elimde kapı gibi soykütüğü var. Yemen padişahı bile bundan güzeline yiğidine binmemiştir. İnce Mehmet'in Köroğlu'nun atı bile bunun yanında beygir kalır. Bunu yalnız be yalnız Abdüselam hocanın gül atırı için veriyorum. Ben paraya at vermem. Ben ancak atlarımı ona layıkıyla binecek soylu adamlara veririm. Haydi hayırlı olsun. Saraca getirdiler. Saraç da ata hayran kaldı. Atı kendi eliyle eğerledi. Dizginlerini taktı. Karşısına da şöyle bir geçip hayran hayran uzun uzun seyreyledi. Haydi yolunuz açık, gazanız mübarek olsun dedi. İşte Mehmet buna şaşırdı. Ve ince Mehmet içinden geçirdi. Bu adam benim gazaya çıkacağımı ne bildi? Bu eski ustalar ermiş oluyorlar dedi. Eve geldiler, Seyran, Hürü Ana, öğretmenin hanımı onları coşkuyla karşıladılar. Hürü Ana bu güzel atı uzun bir süre yöresinde döne döne okşadı. Kuyruğuna, yelesine, alnına 3'er tane mavi boncuk taktı. Mehmet boynunu bükerek, ana ben bugün yalnız kabak çiçeği de olması istiyorum dedi. Ana bundan sonra her gün ona öğle akşam hep kabak çiçeği de olması yaptı. Kendi bahçelerindeki kabak çiçekleri bitti. Hocanın evinden çiçekler getirdiler. O da bitti, komşulardan gittiler aldılar. Mehmet kabak çiçeğine doymadı. Seyran'la yukarı kata kapandılar. 3 gün 3 gece odadan çıkmadılar. Kabak çiçeği dolması yemek için bile aşağı inmediler. Seyran 2'de 1'de Hürü anam, öğretmen hanımı ne der diye utangaç utangaç söylendi. Ama yataktan çıkıp da bu 3 gün içine bir kez olsun giyinmeye de davranmadı. Mehmet onun bedeninde öpülmedik, koklanmadık, bir tek bir yer bırakmadı. Coşkun, çılgın bir sevişmede kendilerinden geçtiler. Birbirlerinin bedenlerini belleklerine nakşettiler. Sevişmenin esrikliğinde yitirilen, bir daha hiçbir zaman ele geçmeyecek bir cennetin, uçup giden bir dünyanın tadında bütünleşip eridiler. Mehmet tan yerleri ışırken cennetinden çıktı, atına bindi, Zeynullah'a geldi. ''Bana el değmedik, daha bir tek kurşun bile sıkılmamış bir filinta.'' dedi. Zeynullah ona menevişleri ışıl ışıl yanan bir filinta verdi. Mehmet filintayı çok beğendi. ''Bir de fişeklikler.'' dedi. ''Halep işi olacak, bir de fes.'' Zeynullah aşağıdaki kapalı yerden püsküllü mor bir fesle, klaptan işleme, altın nakışlarla bezeli fişeklikler çıkardı. Mehmet eve geldi, aldığı bir heybe dolusu fişeği, Seyran, Hürü ana, öğretmenin hanımı güle oynaya fişekliklere dizdiler. İkinci sabah daha deniz beyazken denizin kıyısına gitti. O tek martı daha denizin üstünde dönüyor, durmadan da yükseliyordu. Gözlerini martı gökte yitip gidinceye kadar ondan ayırmadı. Gün açıldı, deniz koktu, vardı sel yatağındaki kurumuş bakır rengini almış pürenin yanında durdu. Kelebek ölüsü daha olduğu yerde kuru bir ota takılmış, yan yatmış, mavisi yaldızı gitmiş mahzun duruyordu. Eğildi, pürene elini sürdü, sonra da burnuna götürdü. Püren daha acı, daha keskin koktu. Omuzundan tüfeğini aldı, denize döndü. Bir tarak fişeği denizin üstüne boşalttı. Deniz kurşun seslerini yuttu, tüfeğini çok beğendi. Daha tetiğe dokunur dokunmaz kurşunlar namludan sağılıyordu. Eve döndüğünde Müslüm ayakkabıcıya ısmarladı. 6 otomobil tekerleği lastiğinden ayakkabısını getirmişti. Ananın onun için ördüğü, tıpkı hatçinin onun için dokuduğu nakışlı çoraplara benzeyen, üstü muhabbet kuşlu çorabı yüreği cız ederek Seyran'a bakamadan ayaklarına geçirdi. Üstüne de ayakkabıyı giydi. Giyindi, kuşandı, fişeklerini, dürbününü, fesini, başka öteberilerini, Seyran'ın onun için nakışladığı ipekli ak mendili kilim heybesine yerleştirdi, atına bindi. ''Ana, Seyran, hakkınızı helal edin.'' dedi. ''Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var. Sizi Allah'a emanet ediyorum.'' dedi. Öğretmenin çocuklarını yerden teker teker aldı, bağrına basıp öptü, yere usulca indirdi. Öğretmenin hanımına döndü. ''Bacı, sen de hakkını helal et.'' dedi. Atını Abdüselam Hoca'nın evine sürdü. Hoca onu bekliyordu. Mehmet onun avlusunda attan indi, vardı elini öptü. ''Çocuklar, Hürü ana, Seyran, evvel Allah'a, sonra da sana emanet.'' dedi. ''Sana söyledim ya oğlum Mehmet, sen benim için, çocuklar için hiç küşüm çekme. Buralarda benim yanıma yaklaşacak, kılıma dokunacak kimse daha evvel Allah anasından doğmamıştır. Ben Ferhat'ın arkadaşı Abdüselam'ım.'' dedi. ''Varsa alacak da git, gözün arkada kalmasın.'' Ona sarıldı, iki yanaklarından öptü. ''Orada Zeynullah'ın dükkanındalar. Allah gazanı mübarek yolunu açık etsin.'' Mehmet atına atladı, dolu dizgin sürdü. Tüfeğini atın terkisine bağlamış, yamçısını da üstüne örtmüştü. Atın başını Zeynullah'ın dükkanının önüne çekti. Attan atlamasıyla dükkanın içine girmesi bir oldu. Başında o sarı ışık dönüyor, şavkıyor, savruluyordu. Gözlerine de o çelik ışıltısı gelmiş, yerleşmişti. Dükkandakiler onun böyle girişinden dolayı tedirgin olmuşlar, birbirlerine bakışıp kalmışlardı. Şakir Bey'in önüne geldi, dikildi durdu, tabancasını çekti. ''Çık dışarı Şakir!'' diye keskin buyurucu bağırdı. ''Kalkla dışarıya çık!'' Şakir Bey bir anda sapsarı kesildi, eli ayağı çözüldü. Bir ölüye döndü, hemen de onun buyruğuna uydu. Ayakları birbirine dolanarak dışarıya çıktı. Mehmet onu önüne kattı, alana, çınarın altına sürdü. Kasabalılar kaldırıma dizilmişler, çıt çıkarmadan olana bitene bakıyorlardı. Onu çınarın altında durdurdu, gözlerinin içine dikti gözlerini. ''Bu muallim Zeki Bey için.'' diye tetiğe bastı. ''Bu da sıtmadan ölen çocuklar için.'' Bir daha tetiğe çöktü, çok soğukkanlıydı. Yüzü de gülüyor gibiydi. ''Bu da hakkını yediğin ırgatlar için.'' Şakir Bey sallanarak toprağa düştü. Mehmet eğildi baktı. Şakir Bey'in canı o anda çıkmış. 3 kurşunu 3'ünü de tam yüreğinin başından, aynı yerden yemiş. Ağır ağır büyümüş gözler altında atına gitti, atladı, sürdü. Kasabanın çarşısında atının nalının şakırtısı kaldı. Her şey o kadar şaşırtıcı olmuştu ki kasabalılar uzun bir süre kendilerine gelemediler. Jandarmaların haberi olduğunda Mehmet çoktan Mor Dağları tutmuştu. Gece yarıyı dağda ettikten sonra Hemite köyünün yoluna düştü. Buraları o kadar iyi öğrenmişti ki karanlıkta Ceyhan Irmağı'nın geçeceğini bile buldu. Suyu geçti. Ferhat Hoca'yı Hemite Dağı'nın dibindeki kayalıkların altındaki Celil oğlunun konağında bekleyecekti. Konağa iner inmez Ferhat Hoca'ya ulak gönderdi.
Ayrım sonu.